Bu podcast her an, her konuda kapını çalabilir. Kara Poşet Podcast.
Kara Poşet Podcast'ın 16. bölümünden herkese selamlar. Bugün Amerika ve Türkiye ekseninde birçok başlık altında konuştuk. Konuğumuz Hayat Kaçık Bir Uykudur Podcast'inin yayıncıları Samet ve Cihan'da. Keyifli dinlemeler dileriz.
Samet, sana sormak istiyorum öncelikle. Ben neden Kaliforniya'ya gitmek istedin Türkiye'den?
Aslında bu sorunun dürüst cevabı, hiçbir zaman Kaliforniya gibi bir şey yoktu aklımda. Daha ziyade benim aklımda giderken bir değişiklik olması için ve belki de hayatımda yani bir upgrade, bir farklılık yaratabilmek için yurt dışına çıkma düşüncesi vardı. Benim de çok kısaca uzatmadan hayatıma yön veren yer Çek Cumhuriyeti oldu. Ben oraya gittim aslında. Ekonomik olarak biraz daha ucuzdu oraya gitmek. Daha yakındı ailemi ve arkadaşlarımı gelip görebilmek için. Neticesinde ben kendimi Kaliforniya'da şu an eşim olan kişiyle tanışmam babında buldum. Ama tabii sonrası podcast'te konuşmaya çok değer bir maceraya dönüştü diyebilirim tabii burada gördüklerim ve Avrupa ve Türkiye'den farklı olması açısından.
Cihan, sen de çıkmışsın sanırım New York'a. Senin neden hani yurt dışına gitmek gibi bir ihtiyacın oldu?
Öncelikle dil eğitimi için gittim ama hani dil eğitimini almamın sebebi de orada master programlarına başvuracağım ve orada master'a başlayacağım içindi. İki seneye yakın bir süre New York'taydım ben de. Samet'ten farklı bir zaman diliminde. Benimki eğitim amaçlıydı. Sonra zaten geri döndüm. Bambaşka bir hayatım var şu anda.
Türkiye'den çıktıktan sonra ikinizde de bu kültür şoku denilen şey oldu mu?
Ya bende oldu. Sanıyorum Samet'te de olmuştur ve yıllardır da süre gidiyordur.
Azalarak devam ediyor. Ama oluyor tabii. Olmuyor diyen biraz farklı, yani bilmiyorum doğru mu söylüyordur. Yani bu kültür şoku olmalı çünkü yaşadığın yerde değerlere alışıyorsun, normlara alışıyorsun, evet. Etik, her şeye alışıyorsun, ahlak yapısına falan. Çıktığın zaman ister istemez bir sudan çıkmış balık durumuna düşüyorsun. Cihan da onu New York'ta çok büyük bir yer çünkü gittiği yer onun yaşadı. Ben de ona nazaran böyle daha küçük bir Kaliforniya kasabası mı diyeyim artık küçük bir şehrine geldiğim için biraz daha dozu düşük yaşadım. Çünkü çok büyük bir kalabalık yoktu onun içine dağıldı bir kalabalık. Bir de o çok metropol bir yerdeydi her milletten herkesin olduğu. Benimkisi daha böyle biraz bir Kaliforniya'nın kendi kültürüne bir şok olma durumuydu. Genel olarak bütün Amerika'nın karışık kültüründen ziyade.
İlk gittiğiniz zaman böyle ne hissettiniz? Yani ne farklı geldi Türkiye'ye göre?
Şöyle hissettim. Aslında çok net böyle kafamda. Direkt hissiyat olarak farklı bir galaksiye gitmiş gibi hissediyorsun. Çünkü hep bir okyanus faktörü ve bambaşka bir yermiş gibi kafanda canlanıyor. İlk gittiğin zaman zaten her şey gerçekten bambaşka. Hani böyle anlatırken biraz böyle hayali gibi geliyor ama ilk gittiğimde öyle hissettim yani tamamen. Başka bir gezegene geldim ve buranın havası bile bambaşka ki öyleydi.
Yani ben hiç yurt dışına çıkmadım daha henüz. Umarım çıkarım ilerleyen zamanlarda da. Bura böyle devam ederse zaten çok çıkacak gibi görünmüyorum. Zaten
ya evet o biraz zor.
Yani Ankara'da yaşıyorum şu an ama Antalya'da da hani ailem falan yaşıyor ki çok küçüklükten beri orada yaşıyorum aslında. Ankara Antalya arasında bile hatta İstanbul Antalya arasında bile bir kültür şoku oluyor. Yurt dışına çıksam acaba diyorum ki nelerle karşılaşacağım?
Yani evet bir farklılık var ama sonuçta hani İstanbul dediğimiz şehir dünyanın sayılı metropollerinden biri ve gerçekten Avrupa'nın benzer şehirlerinden tabii ki çok farklılıklar var. Yok değil. Ama Avrupa'da o duyguyu hissetmezsin. Ben çok şehre gittim. Bambaşka bir galaksiye geldim, gittim gibi hissetmedim. Ama orada aynen. Samet'in ekleyecekleri vardır. Bambaşka bir duygu var.
Ya bu okyanusun bir faktörü var galiba. Böyle bir sihirsel bir etkisi mi var bilmiyorum ama o 12-13 hatta bazen 14 saat süren uçak yolculuğuna bindiğin zaman abi indiğin zaman bu tarafta ki başka bir kıta zaten böyle garip bir Cihan'ın dediği gibi ben nereye geldim burada hani bir ağacın türü bile değişik havadaki her şey ya çok farklı döndüğün zaman da Türkiye'ye ara ara yani döndüğünde veya temellüğünde Cihan gibi o etki bir kez daha böyle yüzüne çarpıyor. Aa evet ben hani buradan çıkıp gelmiştim Tauralara diye En azından bende öyle oluyor. Bir de hani hiç çıkmadım diyorsun ama umarım çıkarsın ileride, çünkü Cihan da katılacaktır. Çıktın mı yurt dışına, kişiliğine, sabrına falan inanılmaz bir artı oluyor çıkmak. Çünkü bu senin
Evet.
dediğin Gamze kültür şoku dediğin şey sadece negatif bir şey değil. Aslında pozitif de bir şey. Kendi içinde senin bazı şeylere karşı işte dik durman, alışman, ayak uydurman, öğrenmen gibilerinden bu tarz şeylere çok katkısı olan bir kültür şok aynı zamanda.
Ya da ayak uyduramaman.
Türkiye'nin durumunu genel olarak şu an biz yaşayanlar olarak daha doğrusu daha çok biliyoruz. Sen belki oradan çok fazla hissetmiyorsun. Cihan'la biz mesela bayağı bir hissediyoruz Türkiye'nin durumunu. O
Evet,
yüzden
aynen.
diyorum hani yurt dışına çıktığı zaman bana daha iyi şeyler hissettiriyormuş gibi geliyor aslında. Çıkmama
Aslında
rağmen.
doğru diyorsun. Evet, ama doğru diyorsun. Benim şöyle bir avantajım var. Şimdi biz podcast'i başlattığımızda biraz arkadaşlığımızın, bizim yani çocukluğundan beri gelen arkadaşlığın biraz açılmasıyla birlikte biraz da birbirimizle bağlı kalmak için podcast'i ilk önce başlatmıştık hobi olarak. Ama benim avantajım o, Cihan'la her hafta konuşmam en azından 2-3 kere biraz daha beni oraya bağlı kılıyor. Onun öncesinde gerçekten dediğin gibi bir kopuktu, bir hissedemiyordum orada neler oluyor ne bitiyor. Gündelik olarak takip edemiyorsun, çok uzakta, çok farklı bir çevredesin ve çok farklı bir haber akımı var veya işte etrafında farklı gündem var. Zor oluyor Türkiye'nin içinde bulunduklarını o biraz bağlı kalmak ve hissetmek. Ama Cihan'la beraber biraz daha iç içe olmaya başladım ben de Türkiye'ye dair. Bu işte dolar yükseliyor örneğinden girelim mesela. Çok etkiliyor sizi orada bu doların inmesi çıkması, döviz, kurlar bilmem ne. Dolayısıyla burada öyle bir şey yok. Yani dolarını zaten direkt ana vatan olduğu için. Ama bağlı kalarak aileme, arkadaşlarıma ve haberler alarak orada neler olup bittiğini gün ve gün ben de takip etmeye başlıyorum. Beni etkilemediği halde beni etkilemiş gibi merak ediyorum böylece.
Şimdi Amerika'dasın. Hani biz Türkiye'de olduğumuz için oradan bir bakış açısıyla bunu görmüyoruz aslında. Oradaki insanların Türkiye'ye bakış açısı nasıl?
Hükümetin bakış açısını ben çok bilmiyorum, açık konuşayım seninle. Yani bu Trump'ın ve kendi hükümetinin bir dediği diğerini tutmadığı için bir gün geliyor işte Türk hükümetiyle kankayız diyor. Bir gün geliyor işte yok işte şunu yapmazsanız size böyle yapacağız diyor. Tam olarak çözebilmiş değilim buradaki hükümetin ne yapmaya çalıştığını, ama millet nezdinde bence yine East ve West olarak onları ayırmamız gerekiyor. Çünkü Cihan'ın New York'ta karşılaştıkları ve bana anlattıklarıyla benim burada karşılaştıklarım. Hatta onun beni buraya ziyarete geldiğinde karşılaştığı o sıcak misafirperverlik falan bence farklıdır. Çünkü hatırlıyor musun Cem, bir ara şey diyordun, hani bu işte barlarda, restoranlarda orada burada farklı milletten olanlara farklı davranıyorlar. İşte hizmet edenler, garsonlar falan filan. Mesela ben burada hiç öyle bir şey görmedim. Kaliforniya'da veya iş yerinde diyelim, Türkiye'den olduğumu söylediğimde insanlar heyecanlanıp aa gitmiştim diyor veya gitmek isterim veya anlatsana biraz falan diyor, ama sanırım biraz daha farklı diğer tarafta.
Ya dediğin doğru. İşin diğer boyutunda çok göç alan bir taraf, doğu tarafı. O yüzden dolayı bambaşka bir psikoloji var. Ama senin dediğin şekilde ben de insanlarla karşılaştım. Mesela Efes'e gidip bana dakikalarca anlatmıştı basketbol maçında bira satan abi. O tarz insanlar da var ama iki ve çoklu farklı uçlar var. O yüzden senin taraf biraz daha steril ve insanlar merak ediyorlar. Çok da fazla bilmiyorlar.
Evet.
Önyargıları o yüzden minimum
Evet. Bizim burada
bence.
tek bildikleri onların Meksikalılar. Çünkü sınırımız var. Kaliforniyalı insanlara geldiğinde buradan biraz eleştirmiş olacağım ama bir ikiyüzlülük var. Çünkü Meksikalı'ya geldiğinde daha ırkçı olan veya onları hor gören tipler, ben Türkiye'nin dediğinde aa işte çok ilginç anlatsana moduna giriyorlar. O biraz orada böyle bir ikiyüzlülük var diyebilirim sana yani Gamze.
Demokrasi açısından konuşacak olursak.
Bir kere burada eyalet dedikleri kavram Türkiye'de olmadığı için veya bazen gündeme de geliyor galiba orada, bilmiyorum ama olsun mu olmasın mı diye. Eyalet olayı çok burada fark ediyor demokrasi ve haklarını hissetme veya edinme anlamında. Şimdi Kaliforniya'da ben biraz daha şanslıyım. Daha böyle açık görüşlü, yenilikçi, şunu deneyelim, bunu yapalım, şunlara hak verelim şeklinde hep yasama yapıyorlar kendi içinde eyaletin. Ve belli bir yere kadar da bu ana hükümetten bağımsız şeyler yapabildiği için bizim burada bayağı işimize gelen güzel gelişmeler oluyor. Ama biraz böyle Amerika'nın ortalarına gittiğinde, en azından benim takip ettiğim haberler kadarıyla, maalesef eyaletler daha gerici, tutucu veya böyle fazla benim fikrime uymayan gerici şeyler yapabiliyorlar. Örnek vereyim sana bunu açıklamak için. Şimdi Kaliforniya ve New York bu COVID zamanında en çok vurulan eyaletlerden bazılarıydı. İşte nüfustan ve metropol şehirlerden dolayı. Kaliforniya'da daha dalgası, ya birinci dalga daha vurmadan buradaki eyalet her şeyi kapatalım, maskeleri takalım, kimse dışarı çıkmasın, full lockdown yani iç kapatalım dedi. Keza sanırım New York'ta çok savaştı o her şeyi kapatmakla. Ama daha böyle cumhuriyetçi dedikleri eyaletlerin valileri ve kontrolünde olanlar mesela buna karşı hep savaştı ve açık tutmaya çalıştı. Daha geçen şöyle bir haber okudum. Eyaletin içinde şimdi bir vali var, bir de onun dışında bir de şehir meclisi, yani eyalet meclisi var. Ayrı ayrı partiler bazen onları kontrol edebiliyor. Geçenlerde bir tane eyalette vali işte maskeleri takmak zorunlu yapacağım. Restoranları da sadece %25 kapasite yapacağım. Çünkü COVID yine çıkmaya başladı derken şehir meclisi bunu terse çevirip her şeyi yine açmaya karar verdi. Böyle garip bir demokrasi savaşı var. Zaten seçim de geldiği için, yaklaştığı için şu anda bu kayıt alınırken ciddi bir anlamda demokratik olarak bir sivil huzursuzluktan kaygı duyuyor herkes. Hatta daha bugün bu kayıda gelirken iş yerinde arkadaşım dedi bazı söylemler duymuş. Bazı işte bir parti kaybederse yanlıları çok fazla silah edinip bazı gösteriler yapmayı planlıyormuşlar falan diye. Böyle bir kaygı verici bir durum var burada. Bir kutuplaşma var. Sizin çok sizin fazla böyle yabancı olmadığınız bir kutuplaşma. Hatta ben orada yaşarken de vardı. O kutuplaşma daha da kötüye gitti. Tabii ben ayrıldığımdan beri, 2012'den beri. Burada da işte 3-4 yıl önce başladı. Daha da derinleşti o kutuplaşma diyebilirim.
Ya burada bir cender olduğu için zaten hep alışkınız yani küçüklükten beri. Cihan, sana da sormak istiyorum. Şimdi New York, İstanbul arasında gittin, geldin, biliyorsun iki tarafı da. Demokrasi açısından ve insan hakları açısından sence iki tarafı değerlendirirsen neler söylemek istersin?
Samet'in de söylediği gibi Kaliforniya ve New York tarafı Amerika'nın geri kalan taraflarına göre biraz daha özgür yerler. Eyalet içerisindeki işleyişle alakalı olarak. Tabii ki Amerika tarafı daha özgür. Çünkü oradaki bağımsız mahkemeler bağımsız karar verebiliyorlar. Çevresel faktörlerden etkilenmiyorlar ya da minimum etkileniyorlar diyebiliriz. İstanbul tarafında ise biraz daha karmaşa içerisinde ilerliyoruz. Ve öyle de yıllardır zaten süre gidiyor. O yüzden burada Amerika tercihini söylemek zorundayım.
Peki Amerika rüyası diye bir şey var mı gerçekten?
Ona Samet daha iyi cevap verecektir diye düşünüyorum. Ne istediğinle alakalı ve hayattan ya da Amerika'dan ne beklediğinle alakalı.
Bence bu Amerikan rüyasının eğer bir rüya ise sonuna doğru geldik. Yani uyanmak üzereyiz diyebilirim.
Sana şöyle demek lazım Samet. Türkiye'den gittiğinde bambaşka bir konjonktürle gittin. Amerika farklı bir yerdi. Türkiye'nin Amerika olmasını beklerken Amerika'nın Türkiye olması nasıl hissettiriyor sana yaşayan birisi olarak?
İşte evet, o anlamda zaten rüyadan uyanmak üzereyiz demek istedim ben de. Nasıl hissettiriyor? Dünyanın neresine gidersen git, yani nasıl bir şeyden kaçınmaya çalışırsan çalış, bir şekilde seni bulduğunu hissettiren bir duygu. Biz burada sanırım bu çevresel faktörler ve etrafımızda Gamze'nin sorduğu o demokratik haklar, politika, o tarz şeylerden ziyade kendi içimizde sanırım huzuru bulup bir şekilde yaşadığımız yeri evimiz veya yuvamız yapmamız lazım. Öyle bir şey vardır, deyim vardır İngilizce'de. Evin bulunduğun yerle alakalı değil, senin o yerle ilgili ne yaptığınla alakalıdır diye. Sanırım o bakımdan, ya ne bileyim, buraya geldim ben. Çok da planlamadan geldim, dediğim gibi Çek Cumhuriyeti'nde aslında yaşamayı planlıyordum. Sonra eşim vasıtasıyla döndük buraya ama tabii ki de Türkiye'ye göre alım gücü olsun, haklar olsun, anlayış olsun, efendim ne söyleyeyim işte çıktığın zaman toplum içinde yadırganmamak olsun, o tarz şeyler anlamında çok daha rahat. Tabii bunun götürüleri de var. Türkiye'deki o sıcaklık, dayanışma, birbirini anlama, dinleme falan, o tarz şeyler de burada yok. Bayağı bir soğuk bir kültürden bahsediyoruz burada. Onu söylemiş olayım yani. Gelip de her şey gülük gülistanlık olmuyor. Ki Cihan da New York'ta bunu tecrübe etti kendisi. Çok fazla insanın olup çok az bağlantının olduğu bir ortama geliyorsun.
Bireyselleşme evet. Çok fazla galiba. Ya bizde misafirperverlik var ama ben bu misafirperverliği o kadar da şey bulmuyorum böyle. Türkler misafirperver diyoruz. Misafirperverlik değil, biraz bir yanımızda da bir ikiyüzlülük var aslında.
İkiyüzlülükten kastın aslında yapay bir misafirperver ya da gösteriş amaçlı bir misafirperverlik olduğunu mu düşünüyorsun?
Aynen öyle düşünüyorum. Yani bir Amerikan gelse mesela kalmak istese bence reddedeceğimizi çok zannetmiyorum. Ama atıyorum bir mülteci sende kalmak istese bunu reddedeceğimizi düşünüyorum.
Bence kesinlikle haklısın. Biraz seçici ve böyle cımbızla çektiğimiz bir misafirperverlik olabilir Türkiye'de. Katılıyorum ben de.
Yani bizde de bireysellik çok ön planda değil. Biz daha böyle hani iç içe olalım, işte özel alanımız bizim çok fazla yok çünkü ülke olarak. Akrabalık mesela çok fazla var ama hani sizin oralarda diyeyim Kaliforniya'da yani ya da New York'ta öyle bir ortam yok. Yani akrabalık olarak bizdeki gibi bir
Ya
bağlılık da yok.
onların hiçbiri yok. Mesela dedikodu çok Türkiye'de oluyordu ben yaşarken etrafımda. O yok. Burada o rahatlık anlamında söylüyorum. Ama aynı zamanda da mesela Türkiye'deki sofra kuralım, hep beraber toplanalım tarzı şeyler de burada olmuyor. Hatta şey diyeceğim, bu İngilizce'de hep personal space diye geçer Amerika'da. Türkiye'de mesela bunun hiç geçtiği yok. Türkçe bir karşılığı da yok direkt böyle ağıza oturan veya alışmış olduğumuz. Çünkü bu personal space dedikleri kişisel alanıma yaklaşma muhabbeti çok önemli olduğu için çok kullanılır. Yani biri gelip diğerine şey diyebilir, ya bu adam da otobüste gitti, oturduğunda pantolonu benim pantolonuma değdi. Ne biçim hiç personal space yok falan diyebilir. Yani Türkiye'de metrobüste biz üst üste alt alta acaba elim kapıya varacak mı aynı durak istediğim durakta inebilmek için gibi bir durumda yaşıyorduk. Yani personal space bile aslında o kültürü, o şeyi gösteriyor burada ne kadar kopuk ve soğuk bir kültür olduğunu. Benim eşim bile böyle yani, o da zaten Kaliforniyalı, geliyor anlatıyor, ya işte bugün de bilmem kim işte şu kadar yaklaştı bana konuşurken, ki bunu Covid öncesi için söylüyorum. Yani maske
Yani.
takılmadığında, virüs olmadığında niye bu insan elimi sıktı? Düşün ki Türkiye'de tanışmadığın, yani tanımadığın biriyle bile tanışırken bazen yanak yana öpüştüğün oluyor, el sıktığın oluyor. Onlar burada olsa herhalde ne yaparlar birbirlerini bilmiyorum.
Doğru olan zaten aslında o senin personal space dedin ama burada hani diyorsun ya şu kadar yaklaştı. Şimdi sen benim özel alanıma dokundun dediğinde sana ya yabani diyorlar burada ya da senin evinde bir şeye dokundukları zaman da cimri oluyorsun mesela. Hiçbir eşyasına dokundurtmaz. İşte pimpiriklidir. Aslında çok normal bir şey istiyorsun ama ya pimpirikli
Aynen.
oluyorsun ya da yabani oluyorsun. O yüzden bizde o kavramda çok uzun süre oturmaz diye düşünüyorum ben.
Aynen. Yani o kişisel alan aslında kullanışlı bir şey, insana nefes aldıran bir şey ama kültür olarak da biraz soğuk bir kültür olmasını da sağlayan bir şey. Böyle arada kalmış bir ikilem diyebilirim yani.
Genel olarak Covid'i şey diyoruz ya böyle çok kötü bir felaket, salgın hastalık işte hepimizin ekonomisini berbat etti vesaire. Bu konularda katılıyorum ama şu açıdan Türkiye için iyi olduğunu düşünüyorum niyeyse. Şu yapış yapış öpme işini en azından uzun dönemdir kaldırabildik. En azından orada kurtulabildik yani. Şeye geçmek istiyorum şimdi. New York ve Kaliforniya örneğimiz olduğu için eğitim eşitliği, özel üniversiteler vesaire. Orada eğitim nasıl? New York ve Kaliforniya bazında.
Bunu Cihan'a ben sözü vereceğim. Ben açıkçası burada çok kısa bir yıllık eğitimim oldu. Veteriner okuluna gidip veteriner işine girdim ve 7 yıldır onu yapıyorum. Ama Cihan daha bu üniversite olsun, yüksek eğitim olsun o tarz şeylerde çok daha bilgi sahibi. Aslında benim bahsettiğim o bir yıllık okul anlatayım. Bir de bunu şundan anlatmak istiyorum Türkiye'ye göre. Çünkü Türkiye'de böyle bir şeyi hiç maalesef bana sunulmamıştı veya bulamamıştım. Burada çok kısa bir araştırmayla bulmuştum. Şimdi ben Kaliforniya geldiğimde Türkiye'de okuduğum çevirmenlik, ki özellikle Almanca çevirmenlik alanında okuduğum için Kaliforniya geldiğimde yaşadığım yerde Almanca çevirmenliğe dair bir ihtiyaç yoktu. Dolayısıyla yeni bir meslek edinmem gerekiyordu iyi bir gelir elde edebilmek için. Ve hemen Türkiye'nin meslek okullarını benzer bir yere girip veterinerlikle ilgili bir yıllık hızlandırılmış bir kurs alıp oradan da bir iş buldum ve hala da devam ediyorum aynı işe pozisyon değişiklikleri olarak. Cihan şimdi eğer hazırsa bence o biraz daha üniversite babında nasıl bir eşitlik var eğitim olarak onu ondan alabiliriz.
Şöyle söyleyeyim. Yani New York tarafında çok fazla üniversite var ki sen de biliyorsun Samet. Amerika'da dönen milyar dolarlık bir eğitim sistemi var. Bu eğitim sistemi Amerika'nın yani gayri safi milli hasılasına bile çok etki ediyor. Bu Covid dönemi çok etkiledi. Bunlardan dolayı problem yaşıyorlar. Şimdi ben orada devlet okulundaydım. City College of yani City University of New York'un City College of New York isimli mühendislik olan
Devlet
kolejin.
okul olmasına rağmen pahalı mıydı? Orada lafını bölüyorum. Merak
Şimdi
ettiğim için.
Amerikalılar için ucuzdu. Ama şimdi ben uluslararası öğrenci olduğum için 3 katına yakın bir kredi ücreti veriyordum. Ha ama dersen ki ya çok pahalı mıydı? Yine oradaki kolejlere göre yani özel üniversitelere göre uygundu. O yönden artısı vardı. Yani dönemde o zaman ben neredeyse 2500 dolar falan veriyordum dönemine bütün kredilere.
Peki parası olmayan ne yapıyor? Parası olmayanın senin aldığın eğitim alma şansı oluyor mu?
Bence zaten uluslararası öğrenciysen öyle bir şansın yok. Ya burs alman gerekiyor. Ama yerel yani Amerikalı bir öğrenciysen sanıyorum bazı kredi ya da farklı üniversitelerin açtığı programlar var. Onlara çok hakim değilim. Ben daha çok uluslararası tarafta olduğum ve uluslararası öğrencilerin ilgilendiği departmanla çalıştığım için
Yani
işte
zaten Türkiye'dekiler de onunla
öyledir.
ilgilenir diye tahmin ediyorum.
Yani mecburen uluslararası öğrenci olacaklar. Eğer zamanında lisede gitmedilerse yahut orada doğmadılarsa.
Peki nasıl bir kalite farkı var? Yani buradaki üniversitelere göre.
Bir kere daha işin tekniğindeler. Bizim üniversitelerde daha yüzeysel gidiyor her şey bence. Çünkü eğitim
Tabii
sistemi o
bizde.
yönde. 4 senede çok yoğun bir program var ve bu program hani 4 senelik bir program değil aslında çoğu bölümde. Sıkıştırılmış, ziplenmiş bir eğitim alıyoruz biz Türkiye'de. Orada biraz daha işin kaynağından başlıyor. Ve bu Türkiye'den giden öğrenciler için biraz daha zorlayıcı aslında. Çünkü çok temel şeylerden gidiyor her şey. Şöyle bir dezavantajı var. Oradaki program zaten öncesindeki eğitimleri senin aldığını %100 düşünüyor. Ve ona göre sana bir paket sunuyor. Sen doğal olarak geriye dönük de çalışmak zorunda kalıyorsun. Öyle bir handikapı da var Amerika'da üniversitenin.
Diğer öğrencilere göre sen çok daha fazla efor sarf etmek zorundasın o zaman.
Tabii ki. Yaşadığım dönemde tecrübem o yöndeydi. Yani ben geriye dönük, yani zaten alttan ders de almak zorunda bırakıyorlar seni. Öyle bir handikap da var. Çünkü transkriptinde görmedikleri dersler oluyor. Sen o dersi aslında almışsın fakat eşleşmiyor. Çünkü biliyorsun denklik olayı da biraz problem oluyor derslerde. Ne kadar bizim üniversitelerin Amerika'da denkliği olsa da derssel sıkıntı yaşayabiliyorsun. Ben dördüncü sınıflarla yanılmıyorsam bir iki ders almıştım alttan.
Sınav sistemi ne alemde peki orada? Yani buradaki zaten sürekli değiştiği için ben en son YGS, LYS döneminde kaldık da şu anki TYT, AYT olarak devam ediyor sanırım.
Hadi ya.
Üniversiteye
Benim
geçiş.
ondan bile haberim yok.
Tabii tabii
Benim de yok tabii ki.
değişti. Şimdikiler TYT, AYT, alan yeterlilik testi mi oluyor? Öyle bir şeye giriyorlar. O yüzden hani buranın sınav sisteminden bahsetmeme gerek kalmıyor zaten. Orada durum nasıl?
Kimse bilmiyor.
Yani bu yepyeni bir sistem mi? Bu ALS falan dediniz yani bu
Şöyle
sene mi
oluyor.
başlıyor?
Sistemler değişiyor biliyorsun Türkiye'de. Detaya girersek kayboluruz. Çünkü
Evet, doğru.
hepimizin girdiği sınav sistemi farklıydı.
Farklı
Ondan
aynen.
sonra tekrar farklılaştı, sonra tekrar farklılaştı.
Ama bir şey diyeyim mi? Bu sizin şu an bahsettiğiniz şey tam da aslında yani biz uzmanı değiliz burada ama tam da işin bence merkezi yani bu kadar değişim, bu kadar istikrarsızlık yani eğitim bu en ciddi olması gereken şey ve siz çocukların hayatıyla oyuncak gibi oynuyorsunuz. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Hadi
Ama
çevirelim,
bu
şöyle
bilerek
yapalım
yapılan bir şey olduğu için çok da kafa yormana gerek yok bu konuda Samet'ciğim.
diyorsun.
Kesinlikle.
Artı birliyorum şu an.
İki tarafı veya üç tarafı karşılaştırırsak New York, Kaliforniya ve o Türkiye'deki sistemleri bence şey diye toparlayabiliriz. Yani eğitim olarak burada kesinlikle sistem daha istikrarlı. Böyle bir değişimi ben duymadım geldiğimden beri. Şu değişti, bu değişti ki çocuğu olan arkadaşlarım da var. Böyle zannetmiyorum ki burada çıkıp da bir hükümet yetkilisi veya eyaletten biri çıksın desin ya biz bu sene karar verdik alt üst edeceğiz bu sistemi bir çorba yapacağız diye. Demek ki en büyük fark herhalde biz şunu söyleyebiliriz ki burada daha oturmuş ve Cihan'ın dediği gibi tekniğe dayalı, uygulamaya dayalı bir eğitim varken Türkiye'de daha ezbere dayalı ve sürekli değişen bir eğitim var. Bu da tabii Cihan da ben de ve Gamze sen de geçmişin bu zamanlardan bir şekilde almışız payımızı. Dolayısıyla hepimizin tattığı bir acı bir gerçek olmuş.
Kadın erkek eşitliğinden konuşalım istiyorum biraz da.
Hiçbir zaman eşit olduğunu düşünmüyorum ben kadın ve erkeğin ve o şekilde de devam ediyor zaten. Bunu da destekleyen politikalar olmadığı sürece yani yüzeyselden bahsetmiyorum. Yani gerçekten biz bunu aşacağız şeklinde
Reform.
politikalar olmadığı sürece ya yani hem öyle gerekiyor hem de yani bir hafıza var. Toplum hafızasının dünden bugüne değişmesi gibi bir şey olmayacak. bunu hani tohumlarını ekeceksin ve sonraki nesillerde olacak bir şey diye düşünüyorum ben. Ama o tohumlar hiçbir zaman ekilmiyor. Herkes direkt ağacı köklerini salmadan dikmeye çalışıyor ki o imkansız. Ha, farkındalık projeleri var ama çok yüzeysel, toplumun ne kadarına etkiyor, ne kadar farkındalık yaratıyor bence çok da değil.
Biraz şeyle de alakalı Cihan sanırım ve nesilden nesil olayına kesinlikle katılıyorum bu söyleyeceğimle ilgili. Ya iki şey aslında benim canımı sıkan. Bir, erkeği nasıl yetiştirdiğiyle alakalı, çünkü erkeğin nasıl kadını gördüğü çok önemli. İki de kadının kendini nasıl gördüğü değer olarak. Ya mesela şimdi bu Amerika'da şey vardı, duydunuz mu bilmiyorum. Me Too Movement diye bir şey vardı. Ki kadınlarla ilgili bir hareket bu. Bilmeyenler için çok kısa, işte bu bir tane yönetmen Hollywood'dan bir sürü insana işte tacizde bulundu, ortaya çıkınca Twitter'da Me Too diye patladı. İşte bana da oldu diye kadınlar öne çıkmaya başladı. Yani burada bazı şeyler o kadar aşmışlar ki artık hani Hollywood sektöründeki bir yönetmenin veya belli bir kesimin belli bir kısmı taciziyle ilgili uğraşıyorlar. Direkt bu ana haklarla ilgili kimsenin bir derdi yok kadınla ilgili veya işte kadına şiddet gibi şeyle ilgili. Ama şeyi de söyleyeyim size bu arada. Biraz detaya inmek istiyorum genellemeden. Çünkü herkes burada yaşayıp da bir podcast'a bağlanıp Amerika şöyle, Amerika böyle diyebilir. Ama yaşadığım yerle ilgili söyleyeyim. Özellikle dar gelirli mühitlerde bulunduğum zaman Türkiye'den de çok fark olmadığını gördüm, biliyor musunuz? Yani bir adamın bir kadına şiddet uygulaması bulunduğun coğrafyayla veya kültürle alakalı değil. O adamın eğitim seviyesi ve kadını nasıl gördüğüyle alakalı. Buranın en düşük gelirli, burada white trash derler. Beyaz çöp. Ağır bir laftır onlar için. White trash olanlar burada kadına Türkiye'de davranıldan farklı davranmıyor. Hatta daha da kötü davranıyor. Tek fark burada kimsenin kulağına veya gözüne gitmiyor. Dolayısıyla bu problem burada da var bence. Bence her yerde var zaten de. Ama bu toplum nezdinde yasa olarak, hak olarak kadının şu anda bence burada tabii ki de dağlar kadar fark var Türkiye'ye göre. Yine de ben İstanbul ve Antalya tarafındaki farklılıkları da merak ediyorum. İstanbul çok kozmopolitan olsa da örneğin Antalya'da bulunan bir kadın ile, diyorum şimdi gelişi güzel, doğuda bulunan bir kadın sokağa çıktığında aynı rahatlıkta yürüyebilir mi? Öyle dedim.
Yani Antalya için çok rahat. Bizim yaşadığımız yer Kaş'tı. Şimdi Kaş bazında bakarsak, yani sabahın 4'ünde 5'inde sen, burayı tırnak içinde söylemek zorundayım ama, şortla bile rahatlıkla yürüyebilirsin. Ki bu, şimdi bunu büyük şehirlere baz alırsak, ben burada Ankara'ya geldiğimde mesela rahatça şort giyemiyorum hiçbir şekilde. Yani istesem giyer miyim? Giyerim ama sonrasında beni kadın dinleyiciler daha rahat anlayacaktır bu konuda. Büyük şehirde ister istemez insan giyimine Antalya, Kaş gibi bir yere göre çok daha fazla dikkat etmek zorunda hissediyor kendini.
Doğru, çünkü orada toplum baskısı diyoruz.
Aynen öyle. Baktığın zaman aslında geneli yörük diye tabir edebileceğin yer, hani oranın yerlisi insanlar. Ama orada İstanbul'a baktığın zaman mesela bir şey var. Okumuşluk oranı daha farklı mesela. İstanbul'da yine Türkiye bazında bakarsan daha iyi üniversiteler var. Daha iyi imkanlara sahipsin ama Antalya'da bu olmamasına rağmen kadın erkek eşitliğinde Antalya daha modern kalıyor.
Nihat Hatipoğlu, o da aldığı göçün belki de az olmaz.
Nihat Hatipoğlu geçen gün demişti hatta, bir şehire gittim, 4 tane kadın bira içiyordu, çok şaşırdım. Antalya'ya baktığın zaman 18 yaşını geçen her kadın aslında çok rahat bir şekilde içkisini meydanda kimisi babasıyla kimisi sevgilisiyle içebiliyor ve kimse buna ne bileyim cinayet işlemiş gibi şaşıracak bir reaksiyon vermiyor.
Ya zaten birey olmanın gereğidir. Kendi kararını kendin vermen, istediğini yapabilirsin. Ama bahsettiğin şekilde yani büyük şehirlerde ya da metropol dediğimiz yerlerde bir problem, bir sorunsal. Çünkü o rahatlığı hissedemiyorsun yani. O konfor alanın yok aslında. Temel problem o.
Sizin gördüğünüz kadarıyla sormak istiyorum bunu ben de. Cam tavan dediğimiz şey Amerika'da var mı Türkiye'ye göre? Türkiye'de çok fazla. Yani bilmeyen için de söyleyeyim. Cam tavan kadınların işlerinde erkekler kadar hızlı yükselememesi. Hani önünde bir engel yok ama orada bir cam tavan var. Bizim görmediğimiz ama sırf cinsiyeti yüzünden orada var olan bir tavan var ve yükselemiyorlar. Mesela Amerika'da iş açısından baktığın zaman kadınlar Türkiye'ye göre çok daha rahat istediğini elde edebiliyor mu?
Bence Amerika'da beyazlarla ilgili bir ayrımcılık varsa. Kadın erkekten öte hani üst limit işlerde genelde beyazlar çalışıyor. Sen daha iyi tamamlayacaksındır.
Yok maalesef öyle. Ama kadın nezdinde de ayrıntıya girersek belli sektörlerde o Gamze'nin dediği aslında var burada. Hatta o da çok medyaya konu oldu son zamanlarda. Bazı insanların ya şeyi örnek veriyordu bir tane ünlü aktris. İkisi de başroldü kadın erkek. İkisinin de aşağı yukarı aynı dakika almışlar filmde. Daha sonrasında adama ki reputasyon olarak da yani şey bilinirlik olarak da aşağı yukarı aynı durumdalar. Ya daha sonrası adamın işte 3 katı aldığını, kendisinin 3'te 1'ini aldığını fark edip dava açmıştı hatta yapım şirketine. Sonra o da bir ses getirdi. Herkes bu tarz şeyleri konuşmaya başladı. Ama şimdi o büyük bir sektör ve eğlence sektörü ve orada kadınlar güçlü, sesleri çıkıyor, dava açıyorlar falan. Böyle küçücük esnaf olaylarına veya küçük yerlerdeki iş yerlerine baktığında bence yine Cihan'ın dediğine gelecek iş hep böyle beyaz veya kendini üst tabaka gören bu beyaz Amerikalıların üstlerde çok büyük paralar edinirken altta hep göçebe veya işte göçmen veya işte eğitimini tamamlayamamış insanların alt düşükle parayla çalıştığını görüyorsun. Yani kadın olarak bence oradaki kadar bir fark yok. Bazı sektörlerde olduğunu duydum. Yine de bence Türkiye'deki uçurum burada yok diye düşünüyorum en azından Kaliforniya nezdinde.
Din konusuna gelirsek devlet yönetiminde dinin yeri Amerika'da nasıl?
Va din burada çok garip ya. Bilmiyorum Cihan
Trump'ı ayır
katılacak
ama.
mı efendim?
Trump'ı ayır konu başlığından İncil'i kiliseye tutmasını falan.
Şey konu, evet soru şey aslında din devlet ve Trump ayrımında
Aynen, laiklikten
nasıl diye.
bahsediyoruz.
Ya evet o zaten onu her konuya geldin ayırman lazım.
Orada da var galiba değil mi? Bu demokratik şey demokratlar içki dükkanlarını açmaya çalışıyor vesaire muhabbetleri olmuştu galiba orada da. Biz
Ya
daha çok dini alanda bakmaya çalışıyoruz. Onlar işte din tanımaz
aynen.
vesaire gibi bir muhabbet dönmüştü diye hatırlıyorum
Ya
tek partisiyle.
sana komik bir şey söyleyeyim. Demokratlar barları açmaya çalışıyor. Cumhuriyetçiler de kiliseleri açmaya çalışıyor.
Dünya
Yani
tersine döndü.
kimsenin COVID veya toplanmak veya virüs şeyi umurunda değil. Hani herkes kendi tabanına şey yapacak, yarar sağlayacak şeyleri açmaya çalışıyor burada. Ciddiyim yani şaka değil. Ülkenin baş doktoru, bütün şeyden sorumlu adam çıkıp hiçbir şekilde kiliseleri, restoranları açmayın dediğinde bundan 6-7 ay önce Trump çıktı dedi ki ne vardı ya bir tane hafta sonu vardı Memorial Weekend olabilir bir tane önemli bir bayram gibi bir hafta sonu vardı. Ben bu hafta sonu bütün kiliseleri ülke genelinde açıp herkesin buluşmasını ve iyi vakit geçirmesini istiyorum diye adam ayrı bir demeç verdi. Neyse o konulara çok girmeyelim de. Genel anlamda Trump'ı şöyle bir çizersek üzerine ki inşallah çizeriz. Kenara koyarsak.
Oyunu vermiş bir seçmen sesi geldi sanki.
sanki değil mi?
Evet.
Biraz tarafımı belli eden demeçler görüyorum. Biraz dinle, ya yasamada bence dinle devlet tamamen ayrı. Çok iyi işliyor.
Evet.
Ama
Orada alakası yok.
yasamada
Siyaset
gerçekten
başka bir
çok
olay
iyi.
ya.
Evet, siyaset başka bir olay abi. Bu insanların televizyona çıkıp ne dediği, kimin tutucu, kimin bayağı ileri görüşlü olduğu falan onlar hep politika ve medyaya oynama. Ama yasamaya geldiğin zaman gerçekten böyle bir bıçak gibi ortadan güzelce kesilmiş ikisi tamamen apayrı şeyler. Yani hiçbir kilisenin mesela sözüm meclisten dışarı mı acaba?
Derken.
Hiçbir kilisenin milyon dolarlık bir bütçe ayrılıp işte veya atıyorum ya işte biz ya şu Kaliforniya'da da hiç yeterli kilise yok. Şuraya böyle bir milyon dolar ayıralım da 5 kilise daha dikelim, 15 kilise daha dikelim gibi muhabbet burada olmaz hiçbir zaman. Öyle bir şey yok zaten. Para akmıyor. Bütün kiliseler kendi kendine eğer ihtiyacı varsa ona inanan veya takip edenlerden bağış isteyebilir. Gidip
Yani
de
elektrik parasını kendi mi ödüyor kilise? Onu mu diyorsun? Su, elektriği.
evet. Yani bir
Oranın
kilise
başka bir problemi var ama. Yani tarikat olarak bambaşka problemleri var aslında.
tam oraya
Türkiye'den de daha
getirecektim
büyük.
lafı. Evet, şimdi
O
bak
oraya
bu
getir ver işi zaten.
zaten bak bu Amerika'da eğitim de böyleydi. Orada onu atladım söylemeyi unuttum. Din de böyle. Amerika'da her şey paraya ve endüstriye çevrilmiş. Bir endüstri olmuş. Eğitimde de para en büyük etken. Yani kimin parası var, kimin yok, hangi üniversite ne kadar.
Sağlık tala.
Sağlıkta da öyle zaten de kilise olayı da öyle. Çünkü senin dediğin gibi Cihan, bu tarikatların çok para edindiğinde elde ettikleri güç ve haklar akıl alır gibi değil burada. Ve tarikattan kastım da bu arada. Türkiye'de tarikat deyince şimdi bu tarikatçı hoca üfledi falan gibi sığ bir anlayış var. Ama aslında yani Hristiyanlığın içinde bir alt çeşidini yaratıp onu yaydığını söyleyen biri de tarikat kurmuş olabiliyor. Yani burada tarikat deyince daha farklı bir anlayış var.
Yani adam dinini yaratıyor diyorsun.
Evet, adam var olan dinin bir alt sekmesinde kendi dinini yaratıyor aslında. Veya hadi Hristiyanlığı geçtim, Scientology yaratabiliyorsun. Yani o tamamen popodan sallama bir durum mesela. Öyle bir oturuyorsun, bir kitap yazıyorsun. Canavarlı bilmem neyle uzaylı. Ve şu an bilmiyorum kaç milyon dolarlık bir varlıktan bahsediyoruz ki
Milyondan
sadece para
fazladır
değil
büyük ihtimalle.
yani. Sadece para değil.
Gayrimenkul.
Tabii gayrimenkul gücü çok. Şehirler üzerinde, polis teşkilatları üzerinde söz sahibiler. Yani bu Amerika uzaktan çok böyle lay lay lom her şeyi bu adamlar çözmüş yerinde diyor insan. Ama geldiğin zaman görüyorsun. Mesela diyelim bağış olayı burada çok sakat olduğu için, yani çok böyle bilinmeyen bir durum olduğu için bir Scientology gidip de bir karakola istediği kadar bağış yapabilir. Bunun önünde bir engel yok. Yani böyle bağışı yaptığında ister istemez bir dönüş oluyor o bağışın, anlatabiliyor muyum? Ve veya bir şehir yönetimine, ya yani şehrin bu işte yolunu yapan, suyunu yapan departmanına bir bağış yaptığında Scientology, ertesi gün onun binasının bulunduğu sokağın adı Scientology Sokağı olabilir. Öyle diyeyim sana yani.
Merhaba.
Gerçek bu arada, atmıyorum.
Ya olabilir. Dedik ya hani konuşurken muhabbetimizin arasında. Orası Türkiye'leştiği için her şey olası.
Evet, bir de bu dinle ilgili ben kendim, yani Hristiyan değilim tabii ki de, ama ben kendim kiliselere çok gittim burada. Hem küçük kiliselere gittim hem de çok büyük böyle yüzlerce kişi yanan kiliselere gittim. Cihan'ın dediği gibi suyundan içindeki halıya, sahnesindeki gitarına kadar, çünkü burada biliyorsunuz müzik çalıyorlar. Dua öncesi ve sonrası.
Çok saçma
İşte
ama ya.
çok saçma, evet, böyle bir baterist rock grubu şeklinde bir bateristi gitarı falan olan yerler var. Onların hepsini kendi alıyor abi onlar işte. Hiç devletten bir destek yok. Çünkü ayrılmış durumda devletle din.
Seçim ne zamandı?
Seçim 3'ünde. Kasım 3. Çok gergin bir ortam var burada. Son işte şeye girildi. Öyle denir ya Türkiye'de. Son
Düzle.
kulvara girildi. Düzlüğe girildi. Hiç ben böyle bir şey görmemiştim. 7 yıldır buradayım. Diğer seçimde de Trump'la Hillary'nin yarıştığı seçimde de buradaydım. Böyle bir gerginlik yoktu. Bu daha kötü bir gerginlik. Şeyi okudum geçen gün. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Bu Amerika'nın meşhur şey vardır ya. Ön bahçene küçük böyle bir işaret koyarsın. İşte Biden yazar, Trump yazar.
Bayraklar.
Onları insanlar o kadar artık kafayı sıyırmış ki geceleri başkalarının evlerinin önün
Söküyorlar
bahçelerine
mı?
gelip bunları söküp atıyormuşlar falan.
Gerçekten mi? Orada
Aynen.
hiç
Bayağı Türk
yapılmayacak bir şey.
gelişme var şu an hakikaten
Hiç
orada.
yapıl
Aa,
ya hiç yapılmayacak bir şey, çünkü
hiç
personal space
yapılmayacak bir
dediğin
şey.
gibi senin evin, hiçbir zaman trespassing dediğin,
Dokunmazlar
yani
yani.
evet, başkasının evinin, ya burada biliyorsunuz bazı eyaletlerde senin evinin sınırına bile girdiğinde adamı vurma hakkın var ve hapse
Evet.
gitmiyorsun. Ya böyle
Evet.
bir durumda sen girip adamın politik işaretle siyasal işaretlerini falan söküp gecenin ortasında atıyorsun, kaçırıyorsun falan. Öyle garip bir psikopatlık. Size bir de kısa bir şey daha anlatmak istiyorum. Yeni yeni bir yere taşındım ve tam karşımda yeni komşum var karşı yolda. Bu adam kocaman bir direk dikmiş tam bahçesinin ortasına ve o bahçenin, o direğin tepesinde de bir bayrak var. Trump 2020 yazıyor. O bayrağın yanında başka bir bayrak var. Onun adı da Confederate Flag. Bu da şey anlamına geliyor. Bu Amerika kurulduğu zamanlarda ortaya çıkan bir bayrak. Amerika'nın bayrağından önce ve maalesef ırkçılığı da biraz destekleyen bir bayraktır. Demeç olarak, siyasal ya bir demeç olarak. Ve bu adam bunu yaptı. Ben de Google'a girdim, yazdım. Yani şaka yapmıyorum. Aynen şöyle yazdım. What to do when your neighbor has a Trump flag? Yani komşunun bir Trump bayrağı olduğunda ne yapmalı diye. Ya çok ilginç şeyler çıktı karşıma. İnsanlar forumlarda birbirine yazmış. Birisi Trump bayrağı çekmiş, diğeri Biden bayrağı çekmiş. Karşı olduğunu göstermek için. Çünkü mahallenin Trump mahallesi olmadığını göstermek istemiş. Sonra Trump bayrağı çeken Biden bayrağını görünce gitmiş, onu söküp yerine iki katı büyük Trump bayrağı çekmiş. Burası Trump mahallesi diye. Biden'la olan ya bu iş böyle olmayacak demiş. Bayrağın yerine çatısına Biden işaretleri koymaya başlamış. Trumpçı demiş bu böyle olmayacak. Projektör almış. Trump diye duvarına projekte etmeye başlamış gece. Yani olmaz. Böyle saçma sapan bir affedersiniz sidik yarışı içinde bir seçim geçiyor. Sen daha güçlüsün, ben daha güçlüyüm diye. Bir de korkumuz seçim sonrası seçimi kaos. Kabullenmeyen kesimin yaratabileceği kaos. Çünkü onların silahlı gösterilerine maalesef son zamanlarda çok rastlıyoruz.
Seçim üçünde dedin, nasıl bir süreç işliyor? Yani hangi taraf daha böyle kazanırmış gözüyle bakılıyor Amerika'da?
Ya buna şimdi Cihan da katılacaktır. Burada Electoral College diye saçma sapan bir şey var seçim sisteminde. Toplu şeyi, oyları bir taraf alsa bile Electoral College diye bir şey var bazı insanların oyladığı, özel insanların oyladığı diyelim. O ona ters çıkarsa yine de az oy alan insan başkan olabiliyor. Trump ilk başa geldiğinde bu arada çok az bilinse de belki Türkiye'de Hillary Clinton daha fazla oy aldı Amerika'da. Trump daha az aldı.
Ben de buna ve şaşırmıştım. Trump
ya oradaki sistemle alakalı ama tabii ki eyalet bazlı. O temsilciler meclisine işte diyelim Kaliforniya'da işte Biden kazandığı zaman bütün üyeleri Biden adamları gidiyor. Trump'tan aynen kimse öyle gitmiyor.
Aynen
kritik,
öyle biraz.
Kritik 4 eyalet var diyorlar. Hatta 6 oldu galiba şimdi. Özellikle Florida belirleyici olacak yine herhalde.
Florida çok önemli. Florida çok büyük ve çok fazla o dediğimiz Electoral College dedikleri oylardan orada var. Şeyin, Gamze'nin sorusuna puanlama olarak haberlere göre göya Biden önde gidiyormuş ama yine dediğim gibi bir kesinlik olmuyor böyle bir sistem olduğunda. Bakalım sistem ben de farklı. Heyecanla bekliyorum.
Son bir başlığımız kaldı. Maaş, çalışma saatleri, istihdam konusuna gelelim istiyorum biraz. New York, Kaliforniya için bakarsak ortalama olarak maaşlar geçinmek için yetiyor mu?
Hızlıca New York tarafını cevaplayayım ben. Uzun zamandır orada değilim ama süreci biliyorum. Şimdi insanlar standart bir iş yapmak için, yani bu nedir? Getir götür işi dediğimiz işte paket servistir, işte kargodur ya da inşaat işlerinde. İnşaata ayırabiliriz gerçi. İnşaatta çünkü saat ücretleri daha yüksek olduğu için kendini işte mesailerle beraber gayet ayda 5-6 bin doları rahat bulabiliyorsun. İnşaatta tarafında çalışıyorsun ama diğer tarafta farklı işler yapman gerekiyor. Çünkü bakmak zorunda olduğun insanlar da varsa çok kolay bir hayat seni beklemiyor. Çünkü göçmen olarak gittiğin bir ülkede sana altın tepside hiçbir şey sunulmuyor. Ondan dolayı çok fazla eforla beraber ya orada kaybolup gidiyorsun ve geri geliyorsun ya da bir şekilde yolunu buluyorsun. Ama beyaz yaka olarak gerçekten çok kolay değil. Dışarıdan giden birisinin orada kendine yer edinmesi en önemli nokta herhalde
beyaz
sanıyorum.
Beyaz yakadan kastın Türkiye'de üniversite bitirip Amerika'ya giden kesim.
Yönetici pozisyonu diyebiliriz. Üniversite çok şey çünkü, yani ben mesela inşaat mühendisiyim. Oraya gidip İş bulmam çok kolay değil. Benim buradayken bana bir teklif gelmesi ve benim öyle gitmem gerekiyor. Anladım. Mantıklı olan o. Yani o kısımlar biraz çetrefilli.
Sana sponsor olacak başka bir deyişle.
Evet, yani bir göçmen olarak sana sponsor olması gerekiyor. Zaten bu dünyanın her tarafında aşağı yukarı aynı. Yani senin garantörün oluyor. Diyor ki bu çalışan benim kanatlarımın altındadır diyor Amerikan hükümetine, göçmenlik bürosuna ve seni işe alıyor. Bu çok tercih edilen bir şey değil çünkü sonuçta yani kapalı bir kutu oluyorsun. Ne kadar seni bilse bile sana ne bileyim 3 sene sponsor olmak istemez çoğu firma ki olmadılar.
Çalışma saati nasıl peki?
Çalışma shiftler değişiyor. Yani dediğim gibi genelde Türkler orada daha basit işler yapıyorlar. Yani taksi şoförü olan çok var mesela. Biraz daha onlar esnek oluyor ama normal çalışıyorsan işte 8-5 ya da esnek çalışmalar da var tahmin ettiğin gibi. Ne bileyim daha erken gidip daha erken çıkıyorsun. O tarz
mesela
şeyler de var.
Mesela haftada kaç gün ortalama düz ya, bir işi olan insan çalışıyor?
Eğer saat ücretin düşükse 7 gün çalışıyorsun zaten. Hadi öyle ya. Bir problem var. E tabii daha makul. Diyelim inşaatta çalışıyorsun. İnşaatta derken mühendis olmak zorunda değilsin yani. Ustasın.
Yani.
5 gün çalışıyorsun. Ama hafta sonu iş olduğu zaman da sana geldiğin zaman 2-3 kat daha fazla saat ücreti veriyorlar. Öyle bir artısı oluyor. O opsiyonel oluyor da istiyorsan gidiyorsun diyebiliriz.
Ama o Türkiye'de yok mu? Kaldığın zaman ekstra o, veya hafta sonu gittiğinde ekstra.
Türkiye var ama Türkiye'deki maaşlar çok dip olduğu için. Yani şu an biraz şeye döndük. İnşaat tarafına dönmüş gibi olduk ama. evet çok mutlu etmiyor. Yani çalışılıyor. İnsanlar çalışıyor zaten. Şantiyelerde 15 günde bir izin yaptığın için. Zaten sen onu kabul ediyorsun bu arada. Yani o 15. günde çalışıyorsan mesai oluyor gibi düşün.
Anladım. Ya benim burada gördüğüm, ya kendi kimden örnek verirsem kendi kim çok farklı olacak. Çünkü Cihan da biliyor benim çok spesifik bir çalışma programım var. Ben günde 10 saat gidiyorum ve haftada ortalama 4 gün gidiyorum. 40'a öyle buluyorum. Dolayısıyla hafta içinde bir gün ve hafta sonunu boş geçmiş oluyorum. Ama tabii bu kağıt üzerinde öyle. Cihan'ın dediği gibi bugün de dahil, ki bugün boş, off olmam gereken gündü. Bugün de dahil çoğu zaman bir şey çıktığında işte gelip yardım edebilir misin, çalışabilir misin dediklerinde gidiyorsun. Hı hı. İşte 4-4,5-5 güne çıkıyor. Yani yine fena değil tabii. İstanbul'da ben yaşadığımda 6 gün çalışıyordum. Gece gündüz sabah vardiyası değişmeli çalışıyordum her hafta. Bazen benim off günüm gece vardiyasının sabahı sayılıyordu. Yani eve gidip uyuyup diğer vardiyaya dönüyordum. Öyle de bir durumdan gelmiş bir insan olarak her türlüsünü de tatmış oldum. Ama burada Kaliforniya'da genel olarak bence 9, yani 8-9, sabah 8-9'dan akşam işte 5'e kadar falan herkes çalışıyor. Veya belki çok fast food'da falansan öğlen gelip gece çıkarsın. Genelde çok ağır değil bence Kaliforniya'da. Ben şeyi gördüm Cihan, katılıyor musun? Sanki New York biraz daha acımasız bu alt tabaka çalışanlarına Kaliforniya'ya tabii göre. Ki. Değil mi?
Çünkü sirkülasyon çok fazla. Yani sen çalışmasan o paraya zaten çalışacak başka adam
ertesi
buluyor.
Ertesi gün tabii. Bulur herhalde.
Kesinlikle. O kadar çok bizde, sirkülasyon var ki.
Aynen, bizde biraz farklı, o tam tersi. Kaliforniya insanı biraz böyle yaymış, tembel, rahat tiplermiş. İşte güneş, sahil falan, parklar bilmem ne. Bu birini kaybettiğin zaman diğerini bulman biraz vakit alıyor. Ki özellikle iyi birini bulmak istiyorsan sürekli kaytarmayan. Ki bu benim iş yerimde de aynıdır. Yani bazen insan birini almak istiyoruz işe ve aylar sürebiliyor doğru kişiyi bulmak. Bence senin dediğin çok önemli. Bu yerinin değiştirilebilir olması kolayca yansıyor işverenin ve dinamiklerin belirlenmesi açısından. Yani New York'ta herhalde yarım saatte bile bulursun yerini bir adam. Bir bulaşıkçı bir işi bıraktığında falan.
Torpil açısından baktığımız zaman bir işe girmek için torpil ihtiyacı oluyor mu ya da torpil hoş karşılanıyor mu?
Yani ben cevap vereyim, benim tarafımda ben torpil falan görmedim. Karşılanacağını zannetmiyorum hoş, ama şöyle bir şey var burada. Torpilden ziyade işe gireceğin zaman girmeye çalıştığın işle ilgili yaptığın bir ön çalışma, bir ön sertifika, bir ön eğitim, herhangi bir şey. Yani o işte ciddi olduğunu, o işi almak için ciddi olduğunu gösteren herhangi bir atılım yaptıysan, o senin işe alma anlamında çok işine yarayan, takdir edilen bir şey. Ki ben kendim de böyle yaptım, başkalarından da böyle gördüm kendi hayatlarında. Her zaman biraz hazırlanmak, biraz ona vakit ayırmak gerekiyor bence içine girmeden önce. Yoksa Cihan'ın dediği gibi çok zor şartlarda, çok zor ücretlere çalışıp özellikle bakman gereken insanlar varsa yettiremezsin. Türkiye'de ben biliyorum, şey dinleyenler şey diyebilir, hani dolara çevirecekler içinden ve çok fazla para yapıyormuş gibi gelecek, ama kendi dinamiğinde burada da asgari ücret, yani buranın asgari ücretinde burada çalışan birinin bir eşi ve bir çocuğu varsa, çalışmayan, o kişinin vay haline. Yani o kirayı ödediği zaman elinde çok bir şey kalacağını zannetmiyorum. Çok zor o anlamda burada da hayat.
İşsizlik oranı peki ne durumda Türkiye'ye göre?
Hem Türkiye'den burada işsizlik olayları biraz kontrolden çıktı. Herhalde Türkiye'de de öyle diye düşünüyorum. Yani,
yani
işsizlik maaşı alan zaten her gün katlanıyor. Her hafta açıklanıyor. Benim kendi yaşadığım, yine burada örnek verirsem, iş kapatmak zorunda kalan, mesela bir tane restoran iki yeri vardı burada. 30-35 yıldır sanırım açıkmış. Kapattı onlar geçen ay ilk defa ve tamamen satılığa çıkardı dükkanları. Büyük zincirleme dükkanlar anlamında da hep küçültmeye gittiler sayılarını ve dolayısıyla buradaki şubeleri falan kapandı. Yani bunların hepsi de işsizliğe neden oluyor. Daha fazla işsizlik, daha fazla işi elinde tutanların daha da fazla özenle çalışmasını sağlayan ama bir yandan kaybedenin de daha zor yeniden iş bulmasını sağlayan kötü bir dönemden geçiyoruz diyebilirim. Burada çok iyi yönetildiğini düşünmüyorum ben devletin desteği anlamında. Tabii ki Türkiye'de de eminim sıkıntılar vardır ama ilk bir ay böyle bir stimülasyon çeki dediler ve insanlara para yolladı devlet, ki sanırım içeride herhalde tarihinde olmamıştı, yani karşılıksız. Hı. Kredi falan değil yani. Durup dururken çek geldi evine. Evet, çok ilginçti ya. Yani şaka gibiydi, inanamadım. Ki benim ihtiyacım yok ama herkese gitti ya. Yani
seçme şansın yok, yolluyordu zaten.
Evet. Ölülere evet.
Bile gitti biliyorsun yani. Mezara falan.
Ya mezarlara gitti. Bir de şeyleri gitmiş Cihan. Bunun daha sonra haberini aldık. bir tane sizin oradaki gibi milyon dolarlık steakhouse sahibi varmış. Onun evine gitmiş 1.000 dolarlık çek. İş
Ya
yerleri
herhalde.
olarak kısaca şunu da ekleyeyim hemen en sonunda. İş yerlerine de çok aşırı düşük faizli krediler verildi küçük iş yerlerine burada. Daha sonrasında bize azar azar ödersin deyip devlet kredi verdi bayağı küçük esnafa.
Dünyada zaten çok büyük bir kriz yönetimi sorunu olduğu için sanıyorum tek Almanya bir şekilde ucundan kıyısından süreci doğru yönetti. Diğer bütün ülkeler çuvalladı gibi
Evet.
uzaktan görüyorum ben.
Biraz da şeydi, bu vakadan önce zaten Almanya'nın ekonomisi çok fazla güçlü olduğu için aslında bu
Evet, onunla
sürece de
alakalı.
biraz rahat girdiler.
Tabii ki. Yani bütçe fazlası verince tabii ki 7 milyar
Tabii.
euro civarında doğal olarak
Rahat
öyle oluyor.
geçinmeleri daha normal bize göre. Vakalar ne durumda peki?
Benim bulunduğum il, ya il olarak geçebilir herhalde, county diye geçiyor İngilizce'de. Benim bulduğum ilde 34 bin nüfus varmış 2018'e göre. Biraz da arttığını düşünürsek hadi 37-38 bin diyelim. Bugün itibariyle COVID vakaları 3.100 şeklinde, ölü sayısı da 52 şeklinde gidiyor. Eğer artıyor mu azalıyor mu derseniz, bayağı bir süredir azalmaya eğilim gösteriyordu son 4 hafta falan. Bu aralar biraz daha artmaya başladı.
Hükümetin size açıkladığı rakamlar şeffaf rakamlar mı?
Evet, burada bayağı bence şeffaf. Bir tek şöyle bir şeyi açıkça sizinle paylaşayım. Bir keresinde bundan 2 ay önce falan sanırım açık açık hükümet şey yazmış. Ya sızdı daha doğrusu, bu açık açık yazmış ya. Bütün devlet himayesindeki hastanelere bir faks, bir bildirge yollanmış. Covid'lerin ağır vaka olup veya ölümle sonuçlananlar olmadığı sürece sisteme girmeyin diye. Çünkü onların bir sistemi var. Her hastane bir sisteme giriyor sayılarını olan
Doğru.
biteni. O da devlete gidiyor. Onlar da oradan açıklıyor. Orada bir azaltmaya dönük böyle bir eğilim oldu. O hemen sızdı tabii. Ki bu arada demokrasi şey demek değil. Herkes melek, herkes iyi, her şey şeffaf, herkes her şeyi dürüstçe yapıyor demek değil. Aslında iyi işleyen demokrasi şey demek. Bir şey ters gittiğinde o işin ortaya çıkması, o işin ya bir baskın rejim olmadığı için ters giden şeyin ortaya çıkarılıp düzeltilebilmesidir aslında. Burada da o oldu. Bu bildiri sızdığı zaman böyle şey olur mu, bu nasıl olur bilmem ne falan ayaklanınca geri çekilmek zorunda kalındı o yazılan bildiri.
Türkiye olarak herhalde. Cihan sen ne söylemek istersin vakalarla ilgili?
Şu an senin de bildiğin gibi Gamze, Avrupa şu an pandeminin merkezi durumuna geldi
Evet.
dünyada. O Güney Amerika tarafından aldık yine üstünlüğü. Artarak devam edecek gibi duruyor zaten son dönemde. İyice İstanbul'a yoğunlaştı Sağlık Bakanlığı da. Toplantıları falan sanıyorum İstanbul'da yapmaya başladılar. Çünkü süreç en kritik yer burası. Buradan her yere
Evet.
dağılıyor, her yerden buraya geliyor, giderek katlanıyor. Ya yani ben
%40'ını oluşturuyormuş diye biliyorum ben de.
yani %40 tabii şey böyle hani 100 kişi de 40 kişi olsa tamam dersin de yani sayıları net bilmediğimiz için biraz afaki oluyor her şey. %40 yani herkese cüzdanlı gibi bakıyoruz yolda yürürken. Yani şu ana kadar ben bir sıkıntı yaşamadım. Kendimi olabildiğince izole ettim bu zamana kadar. Ama nerede yakalanacağını bilemiyorsun İstanbul'da. Herkes
Maalesef.
çalışmak zorunda ve yani 8-6 çalışıyor ya da daha geç saatlere kadar.
Kaliforniya'nın ya da New York'un çok ilginç yasakları var mı? Cihan?
Düşünüyorum ben. Aklıma gelmedi şu anda.
Mesela Türkmenistan'da siyah araba sürmek yasak ya da renkli binalar olması yasak gibi.
Yani şu an çok kültür olarak farklı bir yerden örnek verdiğin için orada her şey yasak olabilir tabii ki. Ama Amerika tarafında öyle yasak koymak çok kolay değil. Samet'in de bahsettiği gibi o yargı tarafı çok gerçekten bağımsız işliyor. İnsanların özgürlüğüne karışmadığın sürece herhangi bir sorunun yok. Ama benim mesela en dikkatimi çeken şey New York'ta dolaşırken falan insanlar kesinlikle sana tanımıyorsa böyle temas edemez. Seni hani yolda giderken seni böyle omuzuna dokunup işte bir şeyler sana uzatmaya çalışamaz. Sadece karşında bir şeyler söyleyebilirdi. Benim o garibime gitmişti. Çünkü biz toplum olarak hep böyle temasla yaşadığımız için yolda bir kart bile vermek isteyen adam omuzuna dokunur, koluna dokunur. Ama orada direkt suç olduğu için o çok garibime gitmişti, onu diyebilirim.
Kaliforniya'da nükleer silah kullanmanın cezası sadece para cezasıymış.
Oyumu doğru dilden yana kullanmak istiyorum.
Ben de doğru dilden yana kullanmak istiyorum aslında.
Nükleer
Yani
silahım var.
Yani şöyle söyleyeyim sana Gamze, ben bir veteriner klinikte çalışıyorum ve bazı hayvanlara radyasyonla ilgili bir tedavi yapıyoruz. Onun çöpünü bile çöpe atmamız izin vermiyorlar. Gidip de çöpün toplandığı yerde
Tabii ki öyle.
zarar şey yaparmış diye, yani nükleer silah falan biraz zor. Özellikle Kaliforniya'nın eyalet denetimleri çok sıkıdır. Ben zannetmiyorum böyle bir şey olabileceğini. Ama yasaklarla ilgili böyle Cihan'la bazı bir tane bölüm yapmıştık, yasak ilginç yasaklar diye. Hatırlıyor musun Cihan? New York'ta çok uzun bir süre asansörlerde insanların birbiriyle konuşması yasakmış.
Ha evet, öyle bir şey vardı ama tarihte kaldığı için
Evet,
pek şey
tarihte
yapmak
şimdi.
istemedim.
Ama şey, geleneği kaldı arkasında işte. Hala insanlar bir garip olup böyle bir
Evet
utangaç bir şey.
ama her yerde bence öyle. Yani asansöre
Değil
bindiğin
mi?
zaman bir sessizleşirsin ve ya tavana ya yere bakarsın ya da
Garip
dümdüz
bir
kapıya
tam,
bakarsın.
evet, aynen, dümdüz böyle bir bakma, sanki bu 20
Nefes
kişi aynı anda
tutma.
aynı odada
Evet.
değilmiş gibi davranma içgüdüsü.
Hiçbir motorlu taşıt sürücüsü yokken 75 kilometreden fazla sürat yapamaz.
İnşallah da yapmaz. Sanırım bu
O olabilir.
sanırım bu doğru ya. Evet. Bu özellikle Tesla ile ilgili çok sıkıntılı tartışmalar oluyordu deneme sürüşleri yaparken, galiba öyle bir şey sınırlama var.
Hayvanların tavernalar ve okullara yakın alanlarda çiftleşmesi yasaktır. Hayvanları da kurala bağlıyorlar galiba orada.
Yani hayvana nasıl o kuralı uygulatacaklar veya nasıl bir uygulama olacak bilmiyorum. O konuda çekimser oy kullanmak istiyorum.
Tamam, bu da sonuncusu. Hareket halindeki bir motorlu araçtan hayvanlara ateş açmak yasak. Bu yasanın tek istisnası balinalar.
Wow.
Ya bu çok ilginçmiş, bu yasaklar nereden bulduğunu bilmiyorum da. Yani hareketli halde açmak yasak da arabayı durdurduğun zaman mı serbest anlamı çıkıyor buradan? Umarım hiçbiri serbest değildir yani. Hayvan hakları olarak gayet bence bilinçli bir yerde yaşadığımı düşünüyorum en azından. Bir bakmam lazım o yasaklara sanırım bölümden sonra.
Ben ikinize de çok teşekkür ederim. Benim soracağım bütün konu başlıklarını sormuş oldum. Sohbet etmiş olduk ve çok da eğlendim gerçekten. O yüzden tekrardan çok
Çok.
teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi. Konuk ettiğin için
Aynen.
teşekkürler Gamze.
Sevindim.
Aynen, bizim için de çok güzel geçti. Çok teşekkür ediyoruz. Senin bütün dinleyicilerine de buradan selamlar yolluyoruz. Başka bölümlerini de dinlemeye devam edeceğiz. Çok sağ ol.
Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Drink.